Ayrımıyor mi çöküş, mahşerin yalnızı? Cavit Kırcı, sayfa 214. Koğuştaki diğer hastaları da dikkate alarak koridora çıktım. Koridorda ağanın kızıyla karşılaştım. Heyecandan tekrar yüreğim pırpır etmeye başladı. Başımı öne eğdim, adımlarım neredeyse yere çakıldı. Pencere önünde elleri bağlı vaziyette dışarıyı izleyen mahpeyker beni görünce ellerini indirdi ve o da bakışlarını yere çaktı. Onun bu mahcup tavrından etkilenerek geçmiş olsun diyebildim. Bakışlarımız yere çakılı vaziyette, gözlerimiz birbirinden uzak halde ve olanca mahcubiyetin kıskacı içinde muhabbetimiz bu dileğim ile başlamıştı.
Sağ olun.
Ağa sevdiğim bir insandı, üzüldüm.
Üzülmemek elde mi?
Tabii haklısınız, bir de babanız olunca.
Sadece onun için değil üzüntüm.
Ya?
Valideciğim ve kardeşlerim için de.
Ya kendiniz için?
Sevdikleriniz mevzu bahis olunca insan kendisini bazen rafa kaldırabiliyor. Bazen üzülüyorum babacığıma, bazen de.
Üzülmüyor musunuz?
Kızıyorum.
Kızmak mı? O da nereden çıktı?
Onun gibi gün görmüş birisinin bana tanınan hakları diğer kız kardeşlerimden esirgemesine kızıyorum.
Ne gibi?
Okumak gibi. Bakınız, bendeniz en nas mektebinde talebeyim. Sanırım sizinle ilk orada karşılaşmıştık.
Bilmemezlikten gelerek, sanırım.
Mektebi bitirmemle geçimimi temin edebilecek bir meslek erbabı olmam mümkündür. Dolayısıyla bendeniz babama, babam olduğu için üzülüyorum. Oysa kardeşlerim daha evlenemedikleri için, yalnızca babaları olduğu için değil, hallerinin nice olacağını düşündükleri için de üzülüyorlar. Pek tabii valideciğim de.
Kardeşleriniz bekar demek.
Öyle. Çerkez kültüründe erken evlenme pek mümkün olmuyor.
Dipnot, Çerkez aksanında çarkez, yani çarın kestiği anlamında kullanılmıştır.
Evlenince de ölümüne bağlılıkla yaşıyor insanlar. Gerçi mutluluğu uzun soluklu evlilikler oluyor hepsi. Mesela valideciğim peder beyimi ölümüne sever.
Demek çerkezsiniz.
Evet, daha doğrusu annem. Malum insanın yetişmesinde annenin rolü.
Rahmi Ağa, o da mı öyle?
Yo, babam öz be öz İstanbullu, dini bütün bir adamdır. Tek kusuru geleneklerin fazlaca etkisi altında kalmasıdır.
Geleneklerin etkisinde kalmak kusur mudur?
Aslında insan düşünür, yönü olan düşünebilen bir insan da olsa geleneklerinden sıyrılamaz. Ama inkılapçı olmak lazım. Yoksa geleneklerin kıskacında yaşamaya mahkum bir ömrün sahibi oluruz.
Ancak geleneklerin gücü,
güçleri tartışılmaz derecede etkilidir. Öyle ki bizim toplumumuzda gelenekler ile din dahi zaman zaman karıştırılır. Babacığım da aynı karıştırma yanılgısının içindeydi, birçok insan gibi. Zanneder ki yaşadığı gelenek İslam'dır. Gerçi şunu da göz ardı etmemek gerekir. Bizim Türk toplumunun gelenekleri İslami kaynaktan büyük ölçüde beslenmiştir. Dolayısıyla halkın dini ile İslam'ı eşleştirmesi yadırganacak bir şey değildir aslında.
Üstad Ziya Gökalp Bey bu hususa İslamlaşmak, Türkleşmek, muasırlaşmak silsilesiyle farklı, özgün ve isabetli bir yorum getirir.
Lakin babam ve benzerleri geleneklerinin etkisinde İslam'ı, Türklüğü ve muasırlaşmayı yorumlarlar. Bu yüzden de kabuklarından sıyrılmaları zor olur.
Mektep gördüğünüz her halinizden belli oluyor.
Evet, çeşitli kaynakları ve türleri de okurum ben. Yalnızca mektep tahsili yapmam. Okudukça da farklılıkları görürüm. O zaman da etrafımda yaşanan kanıksanmışlıklara itiraz ederim. Bu muteriz yönüm de ne yazık ki peder bey tarafından yanlış anlaşılır. Zanneder ki
kızcağız cancağızı frankleşiyor.
Evet, öyle zanneder. Lakin siz bunu nereden biliyorsunuz? Aslı öyle değildir. Aslı frankleşmemek için verdiği mücadeledir.
Ağanın Beyazıt Meydanı'ndan biraz özel bir muhabbet arkadaşıyım.
Ya, isminiz nedir? Sadullah Efendi bilirim de sizin de o gruptan olduğunuza tesadüf etmedim, bağışlayın.
Estağfurullah.
Benim adım Samiha, tam bir Çerkez ismidir. Çerkezler çok sever bu ismi. Hoş ve narin bir kadın ismidir Samiha. Ben de kendi adımı severim. Adımla barışık bir insanım anlayacağınız.
İsminiz Çerkezler'de çok mu bulunur?
Evet.
Oysa Rahmi Ağa Çerkez değil.
Lakin validemi de çok sever dedim ya, onun hatırına verilmiş. Kafkasya'dan göç sırasında kaybettiği anneciğinin ismini Peder Bey'in bir jest olarak son kızına verivermiş. Buradan dahi anlayabilirsiniz aralarındaki muhabbeti.
Demek siz de bir göçmen kızısınız.
Maalesef vatanından koparılmış veya kopmuş bir kuşağın bir damlası da benim.
Zaten bu cömert vatan, yani Anadolu, göçmenlere kucak açan bu müşfik yurt bir göçmenler manzumesi değil mi?
Öyle.
Bu yurt öyleyken her türlü cefasına rağmen gelene buyur diyen adi Türk milleti göçmen abisi değil mi?
Öyle.
İşte o nedenle ben kendimi her ikisine de ait hissediyorum.
Ne mutlu size.
Peder Bey'im sanırım benden şikayetlenmiştir yaptığınız muhabbetlerde, doğru mu?
Doğru. Oysa ben o gördüğünüz konakta Çerkez kızlarının facialarını dinleyerek büyüdüm. Her ne kadar bizlere kucak açan bu vatanın asil evlatları olmuşsa da fevkalade acı yaşayan nice Çerkez kızlarının acı dolu hikayeleri vardır bu İstanbul konaklarında. Vakti zamanında esir olarak getirilen, cariye yapılan terrü taze gencecik Çerkez kızları... Onların acıklı hikayeleri arasında yegane kurtuluşun sağlam bir evlilik olduğuna kanaat ettirilerek büyütülmeye çalışıldık biz. Hep hayırlı bir kısmet için. Ablalarım halen daha ya babam gibi tüccar bir efendiyi ya da kalemde katip bir efendiyi ya da orduda zabit bir efendiyi bekler dururlar. Sizce bu muamele onurlu bir kadına refah mıdır?
Tereddüde düşerek değildir herhalde.
Bakınız emin bile değilsiniz. Bir de bu evliliklerden sonra üstüne bir de kuma gelse kimsenin itiraz edecek mecali yoktur. İtiraz etmek için ya güçlü bir paşanın kızı olacaksınız ya da varlıklı bir insan. Bu Çerkez kızları için böyleyken memleketin diğer Müslüman evlatları için de farklı değil. Ya ecneviler, bir de onlara bakın. Dün himmet olduğu sürekli vurgulanan ahlakları içinde büyüyen Rum, Ermeni, Yahudi hatunları, meslek erbabı kişiler olabiliyorlar. Levantenlere bakın, mektepsiz kız ya da kadın göremezsiniz İstanbul'da.
Haklısınız.
İstanbul böyleyken İzmir, Bursa, Selanik farklı değildir. Peder Bey'im beni oralara götürürdü, ben gözlerimle şahit oldum bu dediklerime.
Doğru.
Biz ki devletimizi ayakta tutmak için onlardan borç alır, ordumuzu teçhiz etmek için onlardan silah alır, hastamızı tedavi etmek için onlardan eğitim alırız, ilaç alırız.
Aynen dediğiniz gibi.
O halde eksiklik, yanlışlık ve yanılgı bizdedir. Ben işte bu sözleri söylerim. İtirazım geri kalmışlığadır. Yoksa ne İslam ile, ne devlet ile, ne de Türklük ile derdim var benim. Hani diyor ya Mehmet Akif Bey, çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun, onun hesabına birçok hurafe uydurdun, sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya.
Mehmet Akif Bey mi diyor bu mısraları?
Evet, daha yeni Sebilur Reşat'ta tefrika edildi bu mısralar. Bendeniz de bu noktada, yani çalışma ve eğitim noktasında Mehmet Akif Bey gibi düşünüyorum. Tüm derdim, kendim de dahil olmak üzere tüm vatan evlatlarının onurlu birer insan olarak yaşayabilmeleri için gerekli eğitim ve meslek donanımlarına sahip olabilmeleridir. Memleketimizin vaktiyle aklı erenlerince açılmış olan kız mekteplerinde bu milletin evlatlarının okumaları ve kız erkek demeden herkesin muayyen bir eğitimden geçirilmeleridir. Yoksa Trablusgarp'ta, Balkanlar'da yaşanan facialar bitmeyecektir. Ceddimiz Fatih'i, Yavuz'u, Süleyman'ı, Murat'ı bir masal kahramanı olmaktan öteye geçiremeyeceğizdir. Çünkü onların yürüdüğü yoldan gitmiyoruz. Bizler, bizlere kabul ettirilmiş olan ve sonu yalnızca erkeklerin çiftçilik, askerlik vazifelerine, kadınların da doğurganlık ve hizmetkarlar vazifelerine memur edildiği bir hayatı kanıksayarak büyütülmeye çalışılıyoruz. Bu mantıkla da muasır Avrupa'ya galebe çalabilmemiz mümkün değildir.
Fevkalade sözler bunlar.
İslam'ın hiçbir mukaddes kaynağında kadının eğitilmeyeceğine, çalışmayacağına, toplumda yer edinmeyeceğine dair bir kısıtlayıcı hükme rastlamadım. Bu tür mütalaalar ne yazık ki yozlaşmış geleneklerimizin ürünü. Tabii ki cinsiyetimizin gereği olan, kadınlık vazifelerimiz olan annelik ve hanımlık rollerimizi terk edecek değiliz. Bu insanlık rolümüze ters düşmek olur. Ama asıl insanlık rolümüz olan onurlu yaşamayı terk edip de gayri insani olan onursuz yaşamı da kabul edecek değiliz. Semiha Hanım, Samiha efendim, Semiha değil, affedersiniz, rica ederim. Samiha Hanım, söyledikleriniz tamamıyla haklı ve doğru, emin olun ben bunları düşünemedim hiç. Lakin hak veriyorsunuz değil mi? Fazlasıyla. Çünkü siz de mektep medrese gördünüz, bu memleket için kaygı duydunuz. Hem de çok. Şimdiye kadar bu tür mevzularda fikir üretememeniz çok normal. Zira insan durduğu yerden meselelere bakar. İnsan kuşatılmışlıklar içinde yaşar. Kuşatılmışlıkları kırmak için bazen fevkalade vakalar yaşamak lazımdır. Benim kuşatılmışlığımı kıran Ennas Mektebi oldu. Emin olun benim kuşatılmışlığımı kıranlardan biri de siz oldunuz Samiha Hanım. Sevindim. Adının artık Samiha olduğunu öğrendiği Mahpeyker babası için tekrar koğuşa girdi. Yalnızca yüzü ile değil aklı ile de Mahpeyker olan Samiha Hanım bana bir an için Ennas Mektebi'nin kudretli muallimesi Fatma Safiye Hanım'ı hatırlattı. O mektebin muallimi olduğuna göre Samiha Hanım gibi talebeleriyle ne kadar övünse azdır diye düşündüm. Zira Samiha Hanım'ın açtığı pencereden bakınca modern dünyada memleketin yerini alabilmesi için kadınların eğitilmesinin şart olduğuna iyice kanaat ettim. Peder Bey'imin aralıklarla hatırlattığı evlenme bahsi hususunda artık ben de kafa yorar hale gelmiştim. Evleneceğim hatun kişi duruşu, fikri, meseleleri irdelemesi ve sahiplenmeleriyle Fatma Safiye Hanım karakterindeki gibi olmalıydı. Sanırım o kişi Samiha Hanım türünden birisi olurdu. Onu her gördüğümde yaşadığım yürek çarpıntısı bana böyle söylüyordu. Samiha Hanım'ın fikir ve kanaat bazında da üzerimde oluşturduğu bu etkinin bir yansıması olarak Fatma Safiye Hanım'ı da görmeyi arzuluyordum. Lalet Dağ'ın Fatih Camii'nin yakınından geçerken ikindi civarında sıra sıraya dizilmiş cenazeleri gördüm. İçlerinden birisinin harpte yara alıp da uzunca bir süre komada kaldıktan sonra şehadete eren bir ihtiyat zabiti olduğunu öğrendim. Baytar Mektebi'nden daha yeni mezun bir ihtiyat zabitiymiş. Bir an için onun yerinde kendimin de olabileceğini düşündüm. Nedenini anlayamadım, bir ürpertiyle oradan uzaklaştım. Fatih'in fakir semtlerinden içimdeki ürpertiyi kaybetmek arzusuyla yürüdüm gittim. Kaldırım taşlarının pürüzüne dahi aldırmadan yürüdüm. Ne olacaktı sanki? Son günlerde en kanıksanmış manzara şehit cenazeleriydi. Bu cenazenin tek farkı sebebinin harpten bir müddet sonra hastane odasında yaşanan bir ölüm olmasıydı. Ruhuna el Fatiha demekten başka bir vazifemiz mi kalmıştı ki? Geride kalanlar, kimler kalmadı ki? İnşallah bekardır da geride hatunu ve çocukları yoktur diye düşünürken, bir tarafından koltuk değneğine dayanarak yürüyen, bir tarafında iyi giyimli bir kadına dayanarak yürüyen bir genç gördüm. Ben onlara, onlar bana yaklaştıkça kadının kendisine büyük bir hürmet duyduğum Fatma Safiye Hanım olduğunu fark ettim. Fatma Safiye Hanım gence destek olmaya çalışıyor ve onu yürütmeye çalışıyordu. Genç bir türlü koltuk değneğini ustalıkla kullanamıyordu. Belliydi ki bu hususta acemiydi. Ayrıca aceleleri var gibi de acele davranıyorlardı. Fatma Safiye Hanım'ın yanına kadar geldi. Merhaba Muallime Hanım dediğimde bir anlık hayretle baktı ve beni tanıyarak ''Merhaba, siz miydiniz mühendis bey?'' ''Evet bendiniz, demek tanıdınız.'' ''Tanıdım tabii ki.'' ''Mümkün mü unutmam?'' ''Hayrola, nedir bu haliniz?'' ''Fatih Camii'ne gidiyoruz.'' ''Fatih Camii'ne mi, neden?'' ''Cenazeye.'' ''Ya kimin cenazesi?'' ''Zabit Baytar Mustafa'nın cenazesine.'' ''Tanıyor musunuz?'' Evet, oğlumun silah arkadaşıydı. Oğlunuz mu? Ah, kabalığımı bağışlayın. Beyefendi oğlunuz muydu? Evet, ortanca oğlum Faik. Baytar Mustafa Bey de onun Bulgar cephesindeki silah arkadaşıydı.
Silah arkadaşı. Şimdi anlaşıldı bu gencin topallığının nedeni. Adeta boğuşurcasına yürüyüşünün nedeni. Sanki yeni topal kalmış gibiydi. Yürüyemiyor, destek arıyordu. Onun hayatta ilk tutunduğu yer olan valideciyi ömrünün bu safhasında yeniden hayata tutturmaya çalışıyordu. Siz cephede miydiniz? Fatma Safiye Hanım, cephede oğlunuz olduğundan haberim yoktu. Affediniz lütfen.
Vardı. Sağ gitti, sağ geldi. Lakin eksik geldi. Vatan sağ olsun.
Eksik geldim. Bir şarapnel diz kapağımı parçaladı, sonra da kangren oldum.
Kangren?
Sonrası malum. Sahra Hastanesi'nde bir müddet kaldım ve 3 gün sonra bacağım kesildi. Tereddüt dahi edilmeden.
Kesildi?
Vatana bir bacak verdim, dert değil. Bütün bedenimi de verirdim ama harbi kaybettik. Bacağı kaybetmekten daha fazla koyuyor bu kayıp insana. Bacağımdaki ağrılar dahi o sızı kadar, harbi kaybetmenin sızısı kadar koymuyor bana. Mustafa benim silah arkadaşımdı. Benim bacağımı alan şarapneller onun bedenini aldı. Şimdi onun için gidiyorum Fatih Camii'ne, son vazife için. Fatma Safiye Hanım metanetini korumaya çalışarak yüzünü oğlundan öteye çevirdi. Öyle kolay değildi bu denli kahramanca konuşmak. Bu kahraman evladım bundan sonraki hayatı sakat, eksik ve muhtaç geçecek bir hayattı. Mektep mezunu bir evlat yetiştir, sonrası muhtaciyet olsun. Fatma Safiye Hanım yine de dik durmaya çalışıyordu. Fatma Safiye Hanım'ın oğlunun cenazeye gittiğini öğrenince olanca utanma duygumla utandım. Ben ki az önce sıra sıra dizilmiş ve içlerinden birinin şehit cenazesi olduğunu öğrendiğim cenazeleri adeta önemsiz görerek oracıktan kaçarcasına uzaklaşmıştım. Vatan için, millet için, devlet için, din için, namus için, içi boş sözler söylemek yerine vurulup tertemiz alnından yatanlara karşı kayıtsız kalışıma utandım. Onlar camiye vaktinde yetişmek için giderken ben arkalarından baka kaldım. Utancımdan bir daha oraya gidemedim. Ağır aksak yürümeye çalışan bu ikiliden Fatma Safiye Hanım'ın oğlunun yürümek için attığı her adımda adeta bedeninin geri kalanı ile kavga eder gibi mücadelesini görmek içimi sızlattı. O an Fatma Safiye Hanım'ın Ennas Mektebi'nde bana söylediği son söz geldi aklıma. Memleketimizde en zor söylenecek söz Türklüktür mühendis bey. Bu zor sözü onurluca söyleyebilmek için can vermişti Mehmetler. Ve bu zor sözün onurunu haki pak etmemek için dik duruyor, vakur duruyordu Fatma Safiye Hanımlar. Memleketin evlatlarının oradan oraya savrulduğu, Trablusgarp'tan Şıpka'ya, Vidin'den Edirne'ye diyar diyar onur mücadelesi verdiği bu günlerde bize düşen bir son söz olacak olan iyi bilirdik, vatan sağ olsun ve El Fatiha demekti. Belki de cami cami dolaşıp son vazifemiz olan cenaze namazlarını kılmaktı. Nereye kadar? Harbin aldığı canlar sonu gelmeyecek bir kıyım gibi başlamıştı. Oysa insanın asıl vazifesi ölmek değil, yaşamak. Devletlerin, milletlerin, fikirlerin, sistemlerin asıl amacı öldürmek değil, yaşatmaktı. Askerler cephede can verirken bile amaçları geride kalanların yaşamasını sağlamak değil miydi? Öyle bile olsa asıl amaç hiç harp yaşamamak, ecelle gelen ölüm dışında suikast ile harp ile ölmemek olmalıydı. Ne yazık ki başta gençler olmak üzere tüm millet diplomasinin ve siyasetin başaramadığını canıyla ve kanıyla ödüyordu. Sadece teknik ve fenni bilimlerde değil, toplum bilimlerinde de geri kalmışlığın, başta doğru dürüst tarih bilmeyişin faturası olarak son yüzyıldır becerilemeyen diplomasinin en ağır bedelini Balkan cephesinde ödüyorduk. Bu harbin kaybı milletin onurunda da büyük yaralar açıyordu. Balkanlarda devletlere değil devletçiklere yenilmiştik. Diplomasiyi becerememenin sonucuydu bu. Ahmet Salih yıllar önce Balkan ülkelerinin Avrupa'nın ana sıklet merkezleri olan kuvvetli ilişkilerini bana anlatmıştı. Haklı da çıkmıştı. Ahmet Salih gibi olayları ve dünyayı iyi okuyan insanları yetiştirmiştik.
Lakin onu belki de onun gibileri memlekete hayırlı ve faydalı olacak ahlak ile donatamamıştık. Böylesi bir ahlak donanımından da yoksun olunca Ahmet Salih'in bilgisi becerisi memleket ve millet için hiçbir işe yaramıyordu. Bu da gösteriyordu ki bilimde geri kalmışlığımız ahlaki donatım yeteneğimizi de köreltmişti. Evet, buna kesinlikle inanıyorum. Bilimde geri kalmışlığımız, becerisi yüksek insanları yetiştiremeyişimiz ahlak seviyesini de aşağı çekmişti. Çünkü insan yüksek ve işe yarayan işlerle uğraşmayınca hayvani yönünü öne çıkartıyordu. Yoksa bazı softaların iddia ettiği gibi önce ahlakla insanları mücehhez kılacak, sonra bilimde gelişecek değildik. Olması gereken bilim ile ahlakın eş güdümlü olarak gelişmesiydi. Zaten o softaların inandıkları, ister kendi akılları ile olsun, ister emanet aldıkları başka akılların ürettiği olsun, bu aziz milletin işine yarayacak değildi. Onlar olsa olsa bu milletin düşmanlarının işine yarardı. Ahlaklı ama beceriksiz insan muhtaç, becerikli ama ahlaksız insan zalim olurdu. Lakin sonuçta her ikisi de bu milletin düşmanlarının işine yarardı. İlim ile fen ile insanları mücehhez kılacak, fakat bunu yaparken de insanların milletlerine, vatanlarına, devletlerine ve dinlerine olan yüksek sorumluluklarını sürekli olarak onlara hatırlatacaktık. Belki de her sabah çocuklarımıza bu ödevlerini mekteplerde toplu olarak hatırlatmalıydık. Hak etmeyen hiçbir talebe sınıfını geçmemeliydi. Devlet kapısı yegane ekmek kapısı olmamalıydı. Ve tıpkı muasır Avrupa gibi buluşların yurdu olmalıydık. Çakılı dünya görüşüne rağmen Rahmi Ağa'yı bu yönüyle takdir ediyordum. Tapudaki memuriyet işine bir cesaret örneğiyle bırakıp zahire tüccarlığına başlamış. Muhtemelen kendisinde gördüğü ilim irfan eksikliğini ilk üç kızı için geç kalmış olsa da küçük kızı için giderme yoluna gitmiş ve muasır bir mektebe vererek bu açığı kapatmaya çalışmıştı. Lakin onun dramı içinde yaşadığı açmazı bilmesine karşın kızını mektebe göndermek gibi kestirme bir yol bulmanın dışında başka bir yol bulamamasıydı. Daha doğrusu bilememesiydi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 227.